Ayrım 24, Kartal Kondu, Jack Higgins, sayfa 319, 15. Bölüm. Molly cumartesi sabahı tarlalardan geçip Hobbs End'e doğru yol alırken saat 10'u geçiyordu. Bir gece önceki şiddetli yağmur hafiflemiş, yerini çisentiye bırakmıştı. Fakat bataklık hala sisle kaplıydı. Molly erkenden kalkmış, canla başla çalışıp hayvanlara yemlerini vermiş, sütleri kendisi sağmıştı. Çünkü Laker Armsby bir mezar kazmak zorundaydı. Bataklığa gitme kararını birdenbire vermişti. Hem de Devlin'in kendisinden haber beklemesini söylemesine rağmen. Kızcağız adamın başına bir felaket gelirse diye müthiş korkuyordu. Kara borsa işlerine karışanların suçları saptanınca ağır hapis cezasına çarptırılıyorlardı. Molly atı bataklığa sürdü. Eve arka yoldan gitmek istemişti. Çamurlu su hayvanın bacaklarını aşıp gövdesine kadar geliyordu. Hayvan giderken sıçrayan sular Molly'nin çizmelerinin içine de dolmuştu. Ama genç kız buna hiç aldırmadı. Hayvanın boynuna sıkı sıkı sarıldı. Sis içinde yol almaya devam etti. Burnuna odun kokusu geldiğinden emindi. Derken sis perdesinin arasından ahır ve ev göründü. Gerçekten evin bacasından duman çıkıyordu. Molly bir an kararını veremedi. Lime evdeydi. Besbelli tahmininden daha önce işini bitirip eve dönebilmişti. Ama Molly şimdi içeri girerse adamı kızdıracaktı. Molly hayvanı mahmuzlayıp oradan uzaklaşmak istedi. Samanlıkta adamlar dışarı çıkmaya hazırlanıyorlardı. Brandt ile Altman Browning M2 tipi ağır makinalı cipe yüklemeye çalışıyordu. Preston da kollarını arkasına kavuşturmuş, bir kumandan edasıyla onları izliyordu. Werner Brieger ile Klugel arkadaki kepenklerden birini açmışlardı. Werner Zeiss marka dürbünüyle çevreyi sözüm ona gözden geçiriyordu. Çalıdıklar arasında kuşlar vardı, hem de çeşit çeşit. Werner dürbünü gözlerinden ayırmadan, ''Şurada yeşil bir kum çulluğu var.'' dedi. ''Göçmen kuş, genellikle sonbaharda bu yörelerde görülür.'' Ama bazılarının kışı da burada geçirdikleri iddia ediliyor. Adam dürbünle incelemesini sürdürürken dürbünün objektifine Molly giriverdi. Eyvah, bizi gözetleyen biri var. Preston ile Brandt hemen onun yanına geldi. Preston, ben gider onu yakalarım dedi ve hemen kapıya koştu. Brandt adamı yakalamak istedi ama geç kalmıştı. Preston göz açıp kapayıncaya kadar çalılıkların arasına koşmuştu. Molly atıyla eve yaklaşıyordu. Hışırtıyı duyunca gelenin Devlin olduğunu sanmıştı. Preston hemen dizginlere yapıştı. Molly şaşkın şaşkın adama baktı. ''Hadi bakalım konuş.'' Preston elini uzatıp kızı aşağıya indirmeye çalıştı. Fakat Molly hemen geri çekildi. ''Beni kendi halime bırakın. Bir şey yapmadım ki.'' Preston kızı sağ bileğinden yakalayıp attan aşağıya inmeye zorladı. Aşağıya düşerken de onu tuttu. ''Bunu da göreceğiz bakalım, öyle değil mi?'' Molly çırpınmaya başladı. Preston da kızı daha sıkı tuttu. Omuzuna aldığı gibi ahıra götürdü. Molly adamın omzunda bağırıp çağırıyor, durmadan tekme savuruyordu. Devlin suların yükselip yükselmediğini araştırmak için şafak sökerken kumsala gitmişti. Kahvaltıdan sonra da Steiner ile tekrar sahile inmişti. Şimdi de geri dönüyorlardı. Preston omzunda kızla birlikte eve doğru yürürken onlar da 15 metre gerideydiler. Steiner sordu, bu da nesi? Hani sana sözünü ettiğim kız vardı ya, o işte, Molly Pryor. Preston evin kapısına geldiği zaman Devlin de ona yetişmişti. Kızı aşağı indir, Allah'ın belası herif diye bağırdı. Preston döndü, senden emir almıyorum. Fakat Steiner araya girdi, buz gibi bir sesle, Teğmen Preston dedi, küçük hanımı derhal serbest bırakın. Preston bir an duraladı, sonra istemeye istemeye Molly'yi serbest bıraktı. Kız da hemen adamın suratına bir tokat aşk etti. ''Lütfen ellerini kendine sakla, iğrenç herif!'' diye bağırdı. İçeriden gülüşmeler geldi. Molly kapıdan içeri şöyle bir göz atınca gülümseyen bir sürü yüzle karşılaştı. Arkadaki kamyonu, makineli tüfek yüklü cipi gördü. Devlin geldi, Preston'ı oradan uzaklaştırdı. ''Bir şeyin yok ya Molly.'' Molly şaşkın şaşkın, ''Lime'' dedi, ''ne oluyor Allah aşkına?'' Fakat işi güzelce idare eden de Steiner oldu. Soğuk bir sesle, ''Teğmen Preston'' dedi, ''derhal bu genç hanımdan özür dileyeceksin.'' Preston bocaladı ama Steiner'ın kararı kesindi. ''Derhal'' dedim Teğmen.'' Preston ayaklarını bitiştirdi. ''Özür dilerim hanımefendi, kusurumu bağışlayın.'' Preston sözlerini bitirince döndü, ahıra girdi. Steiner de ciddi bir tavırla kızı selamladı. Bu can sıkıcı olaya ne kadar üzüldüğümü anlatamam dedi. Devlin de bu bey Albay Carter dedi. Steiner ekledi. Bağımsız Polonya Paraşüt Birliği'ndenim. Talim yapmak için bu yöreye gelmiştik. Ama korkarım ki bizim teğmen Preston güvenlik meselelerinde fazla titiz davranıyor. Molly iyiden iyi afallamıştı. Ama layım diye söze başladı. Devlin kızı kolundan tuttu. Hadi yürü bakalım. Şu atı yakalayalım da seni eğere bindireyim. Devlin kızı bataklığın kenarına doğru sürükledi. At orada ot yemeye dalmıştı. Yaptığını beğendin mi Molly diye kızı azarladı. Bugün seni arabamı bekleyecektin güya. Sana öyle dememiş miydim? Seni ilgilendirmeyen işlere burnunu sokmaktan niye bir türlü vazgeçmiyorsun? Ama ben bir şey anlamadım. Paraşütçülerin buraya gelmesi, senin boyadığın o kamyonla cip. Devlin kızın kolunu hırsla sıktı. Güvenlik tedbiri Molly. Allah aşkına aptallaşma. Albayın ne dediğini duydun değil mi? Sonra teğmen niye öyle davrandı sanıyorsun? Onların burada bulunmalarının çok önemli bir nedeni var. Bu adamlar gittikten sonra gerçeği öğreneceksin. Ama şimdilik bunun gizli tutulması gerekiyor. Yanılıp da bir Allah'ın kuluna tek kelime söylemeyeceksin. Beni seviyorsan söz ver. Molly şaşkın şaşkın erkeğin yüzüne baktı. Onun ne demek istediğini fark etmişti galiba. Şimdi anlamaya başladım dedi. Yaptığın o işlerin gece yolculuklarının, kısacası her şeyin nedenini anladım. Kara borsacılıkla ilgili işler çevirdiğini sanıyordum. Sen de buna inanmama göz yumdun. Fakat yanılmışım. Sen hala orduda görevlisin değil mi? Devlin evet dedi. Korkarım ki öyle. Bu sözlerde biraz olsun gerçek payı vardı. Kızın gözleri parlıyordu. Ah layım diye konuştu. Seni ipek çorap ve viski satan adi bir kara borsacı sandığım için beni bağışlayacak mısın? Devlin derin bir soluk aldı sonra zorla gülümsedi. Bilmem düşünürüz. Şimdi cici kızlar gibi evine git ve ben seni arayıncaya kadar bekle. Bekleyeceğim layım, bekleyeceğim. Molly Devlin'i öptü. Bir elini erkeğin ensesine dayadıktan sonra ata bindi. Devlin unutma tek kelime söylemek yok. Bana güvenebilirsin. Molly atı mahmuzladı ve oradan uzaklaştı. Devlin hızlı hızlı yürüyerek avluyu geçti. Ritter evden çıkmış Steiner'ın yanına gelmişti. Albay bir tehlike yok mu diye sordu. Devlin hızla albayın yanından geçip ahıra döndü. Adamlar küçük gruplara ayrılmışlardı. Aralarında konuşuyorlardı. Preston da sigarasını yakmak üzereydi. Kibriti yakmış sigarasına yaklaştırıyordu. Yüzünde alaycı bir gülümsemeyle başını kaldırıp Devlin'e baktı. ''Senin şu son haftalarda ne işler çevirdiğini hepimiz biliyoruz.'' dedi. ''Bari iş var mıydı?'' Devlin sağ yumruğunu Preston'ın yanağına yapıştırdı. İngiliz yediği yumruğun etkisiyle ileriye fırladı. Bu sırada Steiner İrlandalı'nın koluna yapıştı. ''Devlin o eşşoğlu eşeği öldüreceğim.'' dedi. Steiner hemen İrlandalı'nın önüne geçti. Omuzlarından sıkı sıkı tuttu. Devlin adamın gücüne şaşırmış kalmıştı. Sen eve git dedi, ben bu meseleyi hallederim. Devlin öfkeyle düşmanına baktı, sonra arkasına dönüp dışarı çıktı. Preston da ayağa kalkmış, bir elini yanağına götürmüştü. Ahırda çıt çıkmıyordu. Steiner bak eline bir fırsat geçerse bu adam seni öldürecek Preston dedi. Benden seni uyarması. Eğer bir daha münasebetsizlik edersen, Devlin dokunmasa bile seni kendi elimle temizlerim. Steiner başıyla Ritter'e işaret etti. Kumandayı sen al. Steiner eve gittiği zaman Devlin de viski şişesinin başındaydı. İrlandalı çekingen bir tavırla gülümseyerek albaya baktı. Aman Allah'ım az kalsın o herifi gebertecektim. Galiba ben aklımı oynatıyorum. Kızın durumu nedir? Ondan yana bir kuşkunuz olmasın. Kız benim hala orduda görevli olduğuma ve askeri sırlar içinde boğulduğuma inanıyor. Ben onun sevimli yavrusuymuşum, öyle diyor. Gerçekten de öyleyim. Devlin bardağını tekrar viskiyle doldurmak istedi. Fakat kısa bir bocalamadan sonra kararından vazgeçip şişeyi kapadı. Steiner'a döndü. Pekala, şimdi ne yapacağız? Öğleye doğru kasabaya gidip çevreyi kolaçan edeceğiz. Bana kalırsa sen şimdilik ortalıkta gözükmesen iyi edersin. Bu akşam karanlık bastıktan sonra, yani saldırıya geçmeye hazırlanırken seninle buluşabiliriz. Devlin pekala dedi. Giovanna Gray bugün öğleden sonra kasabada sizlerle mutlaka bir bağlantı kuracaktır. Saat 6:30'da onun evinde olacağımı lütfen söyleyiverin. E gemisi de 9 ile 10 arası kıyıya gelecektir. Telsiz vericimi de yanımda getiririm. Böylece sen olay yerinden König ile haberleşebilirsin.
Güzel, Steiner sıkıntılı bir tavırla ekledi. Bir mesele var.
Nedir o? Churchill ile ilgili emir. Durum gayet açık ve seçik olarak belirlenmiş. Churchill'i sağ ele geçirmemizi istiyorlar. Ama bu mümkün olmazsa...
Beynine bir kurşun sıkmak zorundasın. Ne olacak yani? Bu da mesele mi?
Senin gözünde bunun bir mesele sayılıp sayılmayacağından emin değildim.
Hiç mesele değil. Bu kez herkes asker sayılıyor ve askerin şansına boyun eğmek zorunda. İhtiyar Churchill de dahil.
Londra'da Rogan yemek saatinin geldiğini düşünerek masasını toplamaya başlamıştı. Bu sırada kapı hiç vurulmadan açıldı ve Grant içeri girdi. Yüzü heyecandan gerilmişti. Elindeki kağıdı Rogan'ın önüne bırakarak ''Fela'dan az önce geldi haber'' dedi. ''Onu bulduk.''
Rogan Norwich'te Norfolk Constabulary dedi.
Son olarak oraya kayıt yaptırmış ama şimdi oradan hayli uzakta. Kuzey Norfolk kıyısında, Studley Constable ile Blake'ın yakınlarında bir yerde. Aslında pek ıssız bir yer orası.
Rogan haberi okurken sen o yöreyi biliyor musun diye sordu.
Vaktiyle Sheringham'da otururken iki kez tatilimi orada geçirmiştim efendim.
Demek kendini Devlin adıyla tanıtıyor ve Sir Henry Willoughby'nin emrinde bataklık bekçiliği yapıyor.
Gerçekten büyük bir sürprizle karşılaşacak. Bu dediğin yer çok uzak mı?
Grant başını salladı. Yanılmıyorsam buradan birkaç yüz mil uzakta efendim. Bu adam orada ne alt karıştırıyor acaba?
Rogan başını kaldırdı. Onu yakında öğreneceğiz.
Bundan sonra ne yapacağız efendim? Norfolk güvenlik kuvvetlerine onu tutuklamalarını bildireyim mi?
Rogan hayret içinde sen çıldırdın mı dedi. Bu kasaba polislerinin ne biçim insanlar olduklarını bilirsin. Turp kafalar. Hayır, bu işi kendi kendimize bitireceğiz Fergus. Yani ikimiz demek istedim. Ne zamandan beri şöyle sakin bir köyde güzel bir tatil geçirmek istiyordum. Benim için güzel bir değişiklik olacak.
Grant, yemekten sonra başsavcının bürosuna gitmeniz gerekiyordu efendim. Halloran davası için topladığınız kanıtları görüşecektiniz.
Saat 3'e kadar oraya varmış olurum. En geç 3.30'da orada olmalıyım. Sen bir araba hazırlat, hemen yola çıkarız.
Emniyet müdürüne durumu bildirmemi ister misiniz efendim?
Rogan sıkıntılı sıkıntılı omurdandı. Allah aşkına senin neyin var Fergus? Müdür Portsmouth'ta değil mi? Haydi kıpırda bakalım.
Grant içindeki bu garip isteksizliğe bir anlam verememişti.
Emredersiniz efendim.
Grant kapının tokmağını eline uzattığı sırada Rogan seslendi.
Şey Fergus.
Buyurun efendim.
Silah deposuna uğra, iki tane Browning al. Bu adam önce ateş eder, sonra da ne istediğini sorar.
Grant yutkundu. Bu işi de hallederim efendim.
Grant'in sesi pek titrek çıkmıştı.
Rogan sandalyesini geriye itip ayağa kalktı, pencerenin önüne gitti. Sinirli bir tavırla parmaklarını çıtlatmaya başladı.
Yumuşak bir sesle, "Pekala mendebur herif," diye mırıldandı. "Görelim bakalım dedikleri kadar usta mısın?"
Philip Barker tam öğle üzeri kilisenin arkasındaki kapıyı açıp arka merdivenlerden mahzene indi. Ayağı gene pek fena sızlıyordu. Gece de canının acısından gözüne hiç uyku girmemişti. Doktor ona bol miktarda morfin hapı vermişti. Fakat Barker morfine alışmaktan korkuyordu. Bu yüzden de acı çekiyordu işte. Neyse ki Pamela hafta sonunda buraya gelecekti. Kardeşi o sabah erkenden telefon etmiş, izinli geleceğini tekrarlamakla kalmamış, Harry Kane'in onu Pongburn'dan alacağını da bildirmişti. Bu da Verrocker'a bir galon benzin kazandırmıştı. Bu da bir şey sayılırdı. Ayrıca şu Kane'den de hoşlanmıştı. Böyle bir görüşte bir insanı beğenmek onun pek de adeti değildi. Pamela'nın nihayet birisiyle ilgilenmeye başladığını görmek Verrocker'ı sevindirmişti. Peder Verrocker mahzenin öbür ucuna doğru ağır ağır yürüdü. Sonra taş merdivenlerden yukarı çıkmaya başladı. Yarı yolda kulağına ork sesi gelince duraladı. Evet, yanılmamıştı. Yukarıda birisi ork çalıyordu. Verrocker canının acısını aldırmadan basamaklara hızlı hızlı çıktı. Meşe ağacından yapılmış kalın tahta kapıyı itip içeriye girdi. Kürsüye yaklaştığı zaman paraşütçü üniforması giymiş bir adamın ork çaldığını gördü. Paraşütçü çavuş kırmızı beresini de yanındaki tahta sıraya bırakmıştı. Hans Altman orgun başında pek güzel vakit geçiriyordu. Kusursuz bir org, şirin bir kilise. Derken başını kaldırdı ve orgun aynasından Verrocker'ı görünce hemen orgdan elini çekti.
Özür dilerim peder, fakat orgu görünce dayanamadım, çalmaya başladım.
Ellerini iki yana açtı. Benim mesleğimde çalışanlar böyle fırsatları her zaman ele geçiremezler.
Adamın İngilizcesi kusursuzdu ama garip bir şiveyle konuşuyordu.
Barker, siz kimsiniz diye sordu.
Çavuş Emil Yanovski'yim peder.
Polonyalı mısınız?
Tamam, Altman başını salladı. Kumandanımla birlikte buraya sizi görmeye gelmiştik. Tabii siz burada değildiniz, onun için kumandanım burada beklememi söyledi. Kendisi de çevreye bir göz atacaktı.
Barker, gerçekten çok güzel çalıyordunuz dedi. Bahı iyi çalmak gereklidir. Ben bile şu sandalyeye her oturuşumda bayağı üzülüyorum.
Altman, demek siz de org çalıyorsunuz öyle mi dedi.
Evet, az önce çaldığınız eseri de çok severim.
Altman, ben de şu parçaya bayılırım.
Altman bir ilahi söylemeye başladı. Bu sırada büyük kapı gıcırdayarak açıldı ve Steiner içeri girdi. Elinde deri saplı bir sopa vardı. Beresini de öbür elinde tutuyordu. Çizmeleri taşlar üzerinde tok sesler çıkararak papazla çavuşa doğru yürüdü.
Peder Barker, siz misiniz?
Evet, daha kendisiyim.
Adım Howard Carter, özel hava bölüğünden Polonya Bağımsız Paraşüt Birliği'nin kumandanıyım.
Steiner bu kez de Altman'a döndü.
Bir münasebetsizlik yapmadın ya Yanovski.
Ah albay, en büyük zaafımın org olduğunu biliyorsunuz.
Steiner sırıttı, haydi bakalım yürü git, öbürleriyle birlikte dışarıda bekle.
Barker Steiner'i merakla süzüyordu. Siz ve arkadaşlarınız her zamanki çalışma yerlerinizden biraz fazla uzağa düşmüş sayılmaz mısınız? Ben paraşütçülerin genellikle Yunan adalarıyla Yugoslavya'da üstlendiklerini sanıyordum.
Evet, bir ay öncesine kadar öyleydi. Ama başımızdaki büyükler bizi özel eğitim için ana vatana göndermeyi kararlaştırdılar. Hoş, ana vatan sözü de pek uygun düşmüyor ya, neyse. Emrimdeki adamların hepsi Polonyalı.
Yanovski gibi mi?
Yok, hiç de değil. Yanovski gayet güzel İngilizce bilir. Oysa öbürlerinin İngilizcesi 3-5 kelimeden öteye gitmez. Paraşütçüler genellikle pek kibirli oluyorlar peder.
Bilirim. Vaktiyle ben de paraşütçüydüm. Birinci paraşüt tugayında görevliydim.
Aman, ne diyorsunuz? Gerçek mi bu?
Steiner elini uzatıp papazla tokalaştı.
Sizinle tanışmak beni çok sevindirdi. Böyle bir rastlantı olacağını hiç aklıma getirmemiştim.
Manevrada mısınız?
Steiner hafifçe gülümsedi. Öyle sayılır. Buraya bir avuç adamla geldim. Öbürleri kuzey Norfolk'a dağıldılar. Yarın belirli bir saatte adamların hepsi belirli bir noktaya ulaşmak için yarış edecekler.
Şu halde burada sadece bir gece kalacaksınız değil mi?
Evet. Sizi rahatsız etmemeye de çalışacağız tabii. Çocukları belki kasabaya götürürüm. Sırf boş kalmasınlar diye tabii. Herhalde buna kimse ses çıkarmaz değil mi?
Her şey tam Devlin'in önceden tahmin ettiği gibi oldu. Philip Barker gülümsedi.
Stanley Constable bundan önce de sık sık manevralara sahne olmaya alışmıştı albayım. Sizlere herhangi bir şekilde yardım edebilmek bize büyük kıvanç verecek.
Altman kiliseden çıkar çıkmaz yolun kenarında bekleyen Bedford kamyonun yanına gitti. Cip de kilisenin bahçe kapısının yanında duruyordu. Klugel direksiyondaydı. Werner Briegel de Browning M2 modeli makinalının başındaydı. Werner dürbününü ileride kargaların yuva yaptıkları ağaçlığa yöneltmişti. Bir ara Klugel'a döndü.
Pek ilginç dedi. Gidip onları daha yakından görmek isterdim. Sen de gelir misin?
Werner Almanca konuşmuştu. Görünürlerde kimsecikler olmadığı için Klugel de ona aynı dilde cevap verdi.
Acaba doğru olur mu bu?
Werner, kime ne zararı dokunur dedi.
Arabadan indi, Klugel de peşinden seyirtti. Laker Arms bir kilisenin batı ucunda bir mezar kazıyordu. İki arkadaş mezarlar arasından yürümeye başlamışlardı. Laker Arms bir onları görünce işini bıraktı, kulağının arkasına sıkıştırmış olduğu yarım sigarayı aldı.
Werner, hey merhaba diye seslendi.
Laker adamları tepeden tırnağa süzdü.
Yabancılara, ben de sizleri bu üniformalarla İngiliz askerleri sanmıştım.
Werner, Polonyalıyız dedi. Onun için arkadaşımın kusuruna bakma, İngilizce bilmiyor.
Laker Arms'ın elindeki sigarayı evirip çeviriyordu. Genç Alman da onun ne demek istediğini hemen anladı. Cebinden bir paket Players marka sigara çıkardı.
Bunlardan bir tane alsana.
Laker'ın gözleri parladı. Alırsam kızmaz mısınız?
Bir tane daha al.
Laker fazla ısrara meydan bırakmadan ikinci sigarayı da aldı. Sigaralardan birini kulağının arkasına, öbürünü de dudaklarının arasına yerleştirdi.
Sizin adınız nedir?
Werner, kısa ve sıkıntılı bir sessizlik oldu. Werner kırdığı potu fark etti ve hemen ekledi. Kuliçki.
Ha ya dedi Laker, ben de Werner hep Alman ismi sanırdım. 915'te Fransa'da bir esir almıştım. Adamın adı Werner'di. Werner Schmidt.
Werner benim annem Almandı dedi.
Bunda senin bir suçun yok ki. Bizi bu dünyaya getirecek kişileri kendimiz seçemeyiz ki.
Werner karga yuvaları dedi. Bunların ne zamandan beri orada olduğunu söyleyebilir misiniz?
Laker şaşkın şaşkın Werner'in yüzüne baktı. Sonra bakışlarını ağaçlara yöneltti.
Çocukluğumdan beri orada oldukları bir gerçek. Siz kuşlarla falan mı ilgilisiniz?
Elbette, canlı yaratıkların en ilginci kuşlardır. İnsanların aksine onlar birbirleriyle pek seyrek savaşırlar. Sınır tanımazlar, dünyanın tümü onların vatanıdır.
Laker adama delirmiş gözüyle baktı, sonra güldü.
Devam edin, kart sesli obur birkaç kargayla kim ilgilenir?
Sen öyle mi düşünüyorsun sevgili dostum? Kargalar Norfolk'ta geniş bir sahaya yayılmış, kalabalık bir grup meydana getiriyorlar. Burası doğru ama çoğu da sonbahar sonlarında ya da kışın Rusya gibi uzak ülkelerden geliyor.
Laker boş versene dedi.
Hayır, gerçek bu. Bu bölgede yaşayan kargaların çoğu savaştan önce Leningrad semalarında görülmüşlerdi.
Yani şu başımın üzerindeki çirkin yaratıkların oradan gelmiş olabileceklerini mi anlatmaya çalışıyorsunuz?
Elbette.
Ben hiç böyle şey duymadım.
İşte bu nedenle sevgili dostum, ileride bu hayvancıklara layık oldukları şekilde saygı göstermelisiniz. Bunlar Leningrad'dan gelen gezegen kuşlardır.
Kuliçki Moçsar diye birinin bağırdığı duyuldu. Başlarını çevirince Steiner ile papazın kilisenin verandasında durduklarını gördüler. Steiner gidiyoruz diye seslendi. Werner ile Klugel de mezarlığı koşa koşa geçip cibin yanına geldiler. Steiner ile Peder Werker patikada yan yana yürümeye başlamışlardı. Bir korna sesi duyuldu ve başka bir cip kasaba yönünden onlara yaklaştı. Yolun karşı tarafında durdu. Pamela Werker sırtında üniformasıyla arabadan indi. Werner ile Klugel genç kadını hayran hayran süzdüler. Ama arabanın öbür kapısından Harry Kane çıkınca hemen ciddileştiler. Harry Kane savaş üniforması ve manevra çizmelerini giymişti. Steiner ile Werker kapıya vardıkları zaman Pamela da oraya gelmişti. Hemen erkek kardeşini yanaklarından öptü.
Geç kaldığım için özür dilerim ama Harry hazır fırsat bulmuşken Norfolk'u görmek istedi.
Werker müşfik bir sesle, sen de onu uzun yoldan dolaştırdın öyle mi? Kane, hiç değilse sonunda kardeşinizi buraya getirdim dedi.
İkinizi de bağımsız Polonya Paraşüt Birliği'nden Albay Carter ile tanıştırmak isterim. Albay ve adamları bu yörede manevra yapacaklarmış. İhtiyar kadın çayırındaki eski samanlıktan yararlanacaklar. Size kız kardeşim Pamela ve binbaşı Harry Kane'i takdim ederim albay.
Kane adamla tokalaştı. 21. Özel Baskın Birliği'nde görevliyim. Biz de yolun ilerisinde Meltham House'da kalıyoruz. Yolda gelirken sizin çocukları gördüm albayım. Sizinkiler o kırmızı berelerle gerçekten pek büyük ilgi topluyorlar. Bahse girerim ki kasabanın kızları onlara bayılmışlardır.
Steiner, böyle şeylere alışkınız dedi.
Polonyalısınız demek. Bizim birlikte de birkaç Polonyalı var. Örneğin Kurukowski, Chicagolu. Orada doğmuş ve öğrenimini orada yapmış. Buna rağmen Polonya dilini gayet iyi biliyor. Garip insanlar şu Polonyalılar. Belki bir fırsatını bulur hep birlikte bir toplantı düzenleyebiliriz.
Korkarım ki bunu yapamayacağız. Özel emirlerle buraya geldim. Bugün öğleden sonra ve akşam üzeri talim yapacağız. Yarın da emrimdeki bütün birliklere katılmak üzere yola çıkacağız. Askerlik bu, siz de bilirsiniz.
Elbette, ben de aynı durumdayım. Kane saatine baktı. Eğer 20 dakikaya kadar Meltham House'a dönmezsem albay beni kurşuna dizdirir.
Steiner tatlı bir sesle, ama gene de sizinle tanıştığıma sevindim dedi. Bayan Werker, peder... Steiner cibe bindi, Klugel'a başıyla işaret edince o da arabayı hareket ettirdi.
Steiner, burada yolun solundan gitmek zorunda olduğunu unutma Klugel dedi.
Samanlığın duvarlarının bazı bölümleri 90 santim kalınlığındaydı. Orta çağlarda samanlık da malikanenin bir bölümü sayılıyordu. Hiç kuşkusuz o devrin insanları bu samanlıktan en iyi şekilde yararlanmış olmalıydılar. İçeride alışılmış saman ve fare kokusu vardı. Bir köşede kırık bir araba duruyordu. Camsız pencerelerden içeriye ışık sızıyordu. Bedford marka kamyonu binanın önünde bıraktılar ama başına da bir nöbetçi diktiler. Cipi de içeri aldılar. Steiner cipten dışarı çıkmadan adamlarına hitap etti. ''Şimdilik işler gayet iyi. Bundan sonra da her şeyi gayet olağan göstermeye çalışacağız. Önce sobaları çıkarıp yemek pişirin.'' Steiner saatine baktı. ''Bu da bize 3'e kadar oyalanma fırsatı verecek. Sonra da biraz talim yaparız. Biz buraya talim yapmak için geldik. Kasaba halkı da bizi çalışırken görmek isteyecektir. Basit piyade eğitim çalışmaları olacak bu. Aranızda Almanca konuşma işine özellikle dikkat etmelisiniz. Sesinizi fazla yükseltmeyin.'' Talim sırasında daima el işaretleriyle anlaşmaya çalışın. Tabii emirler hep İngilizce verilecek. Telefonları ancak acil durumlarda kullanacaksınız. Üsteğmen Neumann bölüm başkanlarına gerekli işaretleri açıklayacak.
Brandt şahit halktan bizimle konuşmak isteyenler çıkarsa ne yapacağız diye sordu.
İngilizceniz mükemmel olsa bile onların sözlerini anlamamış gibi davranın. Halkla ilişki kurmanız doğru değil.
Steiner Ritter'e döndü. ''Talimin yönetimini sana bırakıyorum. Her grupta güzel İngilizce konuşan birinin bulunmasına özellikle dikkat etmelisin. Artık bu işi başarabileceğini sanıyorum.''
Steiner tekrar adamlara döndü. ''Saat 6-6.30'da hava kararacak, bunu unutmayın. O saate kadar meşgul görünmek zorundayız.''
Steiner arabadan aşağıya atlayıp dışarı çıktı. Kapıya kadar yürüdü, sonra bahçe kapısına yaslandı. Giovanna Gray bisikletiyle yokuşu tırmanıyordu. Bisikletinin senesinde kocaman bir çiçek buketi vardı. Köpeği Patch de arkasından koşuyordu. Steiner kadını selamladı. ''İyi günler hanımefendi.'' Giovanna Gray bisikletten indi. Aracı çekerek Steiner'in yanına geldi.
''İşler nasıl gidiyor?''
''Gayet güzel.'' Giovanna Gray sanki adamla yeni tanışıyormuş gibi elini uzattı.
''Ya Philip Verrecker ile ne yaptınız?''
''Adam bize daha fazla yardımcı olamazdı. Devlin haklıymış. Galiba papaz büyük adama göz kulak olmak için buraya geldiğimizi sanıyor.''
''Şimdi de olacak?''
''Kasabanın çevresinde askercilik oynayacağız.''
''Devlin saat 6.30'da sizi görmeye geleceğini söyledi.''
''Güzel.'' Cuhanda tekrar elini uzattı. ''Sonra görüşürüz.''
Steiner kadını selamlayıp ahıra döndü. Giovanna da tekrar bisikletine bindi ve kiliseye girmek üzere yokuşu tırmanmaya devam etti. Verrecker verandada durmuş onu bekliyordu. Giovanna bisikletini duvara dayadıktan sonra papazın yanına gitti. Çiçekleri de eline almıştı.
''Verrecker, bunlar çok güzel.'' dedi. ''Kuzum, nereden buldun bu çiçekleri?''
''Şey, Holt'ta oturan bir arkadaşımdan, adı Iris.'' ''Tabii serada yetiştirilmiş. Vatanseverlikle hiç bağdaşmıyor. Herhalde bu çiçekleri yetiştireceğine zamanını patates ya da lahana yetiştirmeye harcamalıydı.''
''Saçmalama. İnsanlar sadece ekmekle yaşamazlar.''
Verrecker bu derece neşeli ve umursamaz görünmesine şaşmıştı.
''Sir Henry'yi görebildin mi?''
''Evet, giderken bana uğradı. Üniforma giymişti. Gerçekten pek yakışıklıydı.''
''Verrecker gece bastırmadan da büyük adamla birlikte geri dönecek. Bugünlerde başbakanın yaşam öyküsüne bir satırcık daha eklenecek. Geceyi Stanley Grange'de geçirdi. Kasabalıların hiçbir şeyden haberleri yok ama burada tarih yaratılıyor.''
''Evet, öyle düşünürsen dediğin doğru.''
Giovanna tatlı tatlı gülümsedi.
''Şimdi şu çiçekleri kürsünün önüne yerleştirelim mi?''
Verrecker kapıyı açtı, birlikte içeri girdiler.
24. ayrımın sonu. Sayfa 335.